1. Korintoslar 14. bölümdeyiz. Armağanların kullanımı bu bölümün konusudur. Mektubun ruhsal armağanlarla ilgili bölümündeyiz. Hatırlarsanız 12. bölümde armağanların verilişini görmüştük. Armağanlar kilisede çeşitlilik içinde birliği korumak için verilmişti. Kilisenin büyümesi için verilmişti. Onların gelişmesi için verilmişti. Her üyenin ayrı bir armağanı vardır. Buna karşın hepsi de bedenin birçok üyesiyle işlerlik gösterdiği gibi hepsinin birlikte işlerlik göstermesi gerekmektedir. Her biri kendine özgü biçimiyle işlerlik göstermelidir. Bizler Mesih'in bedenine kutsal ruh aracılığıyla konulduk. Ve buraya yani bu bedene bir armağanı kullanmak için konulduk. Pavlos 12. bölümün sonunda en iyi armağanları gayretle isteyiniz diye bize yol göstermişti. Bu yol nedir? Ya da en iyi armağan nedir? Sevgi yoludur. 13. bölümün tamamı zaten sevgi hakkındadır. Sözlerine bunların en büyüğünün sevgi olduğunu söyleyerek devam eder ve sözlerine sevgiyi izlememizi söyleyerek son verir. Peygamberlik armağanı diller armağanından daha üstündür. Pavlos şimdi konusuna devam ediyor ve sevgiyi izlememiz gerektiğini ama ruhsallıkları arzulamamız gerektiğini de burada söylüyor. 14. bölümün 1. ayetinde sevginin ardınca koşun ve ruhsal armağanları özellikle peygamberlik yeteneğini gayretle isteyin. Ruhsal armağanları arzulamalıyız. Eğer bir Mesih imanlısı bunları istemeseydi bu çok aykırı bir şey olurdu. Özellikle peygamberlik yeteneğini gayretle isteyin diyor. Peygamberlik elimizde olan Tanrı'nın sözünü bildirmek, onu basit ve akıllıca anlatmaktır. Eski antlaşmadaki kapsamda bir peygamberlik yok. Eski antlaşmadaki peygamberlik neydi? Tanrı'dan aldıklarını, peygamberin görevi budur. Tanrı'dan aldıklarını halka bildirmek. Kahinin görevi bunun tersidir. Halktan aldığını Tanrı'ya bildirmek. Peygamberler Tanrı'dan aldıklarını ve sonradan yazıya geçirdiler. Bu kapsamda artık peygamber yok. Sadece Tanrı'nın sözü elimizde vardır. Ve bizler Tanrı sözünü doğru bir şekilde verdiğimizde o sözün aktarılmasıyla aslında o sözdeki vaatler ile bizler aslında peygamberlik ediyoruz. Ama bu bizden gelmiyor ya da bizim Tanrı'dan direkt vahiy aldığımız anlamına gelmiyor. Bizler elimizde vahiy yoluyla oluşan tüm kutsal yazının hatırlarsanız 2. Timoteus'a diyor Tanrı sözü olduğunu bilerek o sözden başkalarını aktardığımızda bunu yapıyoruz. Ruhun verdiği armağanlarla ruhun meyvesi arasında bir ayrım yapıyor. Ruhun meyvesi ya da ürünü sevgi, sevinç, esenlik ve benzeri gibilerdir. Ve bunlar ruhun armağanlarından daha önemlidirler. Bazı çok içten insanlar bana ruhun armağanını almanız için dua edeceğim derler, demişlerdi. Onlara ilgilerinden ötürü minnettar olduğumu ama bunun yerine ruhun meyvesine sahip olmayı yeğlediğimi söylerim. Benim imanlıların hayatlarında ruhun meyvesini daha çok görebilmeyi isterdim. Ruhun ürünleri imanlıların hayatında gözükmeli. En önemli nokta budur. Daha çok sevgi görülmeli. En önemli ürün nedir? Sevgidir. Sevgi, kutsal ruhun meyvesidir ve en önde gelenidir. Yaşamlarımızda sadece Tanrı'nın ruhu meyve üretebilir. Pavlos ne diyor? Özellikle peygamberlik yeteneğini gayretle isteyin. Aslında Pavlos, Korintoslular'ı bu diller saplantısından kurtarmaya çalışıyordu. Aslında bu bölümün bütününde onlara sakin olun kardeşler. Fanatikleşmeyin. Fazla duygusallaşmayın. Her şeyi yerli yerinde tutun diyor. Bir önceki bölümde dillerin sona ereceğini söylemiştim. Yani aslında bunu Paulus söyledi. Duracaklar. Yolda gördüğümüz trafik işareti gibi. Araba ehliyeti aldığım dönemlerde bir gün stop yazısı olan bir yere geldim ve yolların boş olduğunu görünce yavaş yavaş yola devam etmek isterken birden öğretmen frene bastı ve bana stop ne demektir diye sordu. Ben de dur demektir dediğimde doğru o zaman dur. Dur demek dur demektir. Yazılan yerde durman gerekir demiştim. İşte korkarım günümüzde birçok kişi Paulus'un burada ne demek istediğini anlamıyor. Diller olsa da sona erecektir. Ünlü tanrı bilimci Robertson, armağanlar arasında ilk sona erenlerin diller olduğunu söylüyor. İlk kilise atalarından biri olan ve 3. ya da 4. yüzyılda yaşayan Krizostom şöyle demişti. Bu parçanın tümünün anlaşılması zordur ve zorluk tanımlanan durumlar hakkında fazla bir bilgimiz olmamasından kaynaklanmaktadır. Çünkü bu durumlar habercinin yazdığı kişiler için çok bildik olsa da artık sona ermişlerdir. Yani diller. İsa'nın hiçbir zaman dillerde konuşmadığına dikkat çekmek ilginçtir. Evet, dikkatinizi buna çekeyim. İsa hiçbir zaman dillerle konuşmadı. Habercilerin Pentekost'tan sonra dillerde konuştuklarına dair hiçbir kayıt bulunmamaktadır. Paulus 18. ayette yani 1. Korintoslar 14-18'de bilmediğim dillerde hepinizden çok konuştuğum için Tanrı'ya şükrediyorum dediği için onun başka dillerde konuştuğunu bildiğimiz halde Paulus'un dillerde konuştuğuna ilişkin ya da başka bir dilde yaptığı herhangi bir konuşması olduğu hakkında elimizde hiçbir tarihsel belge bulunmamaktadır. Türkiye'mizdeki vahide geçen 7 kiliseleri görene kadar bu sözlerin önemini anlayamadım. Oradayken vahiy kitabında yer alan 7 kilisenin harabelerini gezdim ve Paulus'un bunların hepsinde konuşmalar yaptığı kesindi. Sonra Anadolu'ya geçtim ve Paulus'un doğup büyüdüğü yer olan Tarsus'tan gelerek oralardan yürüyerek geçtiğini anladım. Bu yüzlerce kilometre içeren bir uzaklıktır ve bu bölgede değişik diller konuşan bir sürü oymak kabile vardı. Paulus'un onlarla nasıl konuştuğunu hep merak etmişimdir. Haberciler Pentekost günü konuştukları gibi konuştu. Yani herkes onun kendi dilinde yani Paulus'un kendi dilinde konuştuğunu duydu. Korintoslulara büyük bir olasılıkla eğer dillerde konuşmak istiyorsanız misyon ülkesine gidip o insanların dillerinde konuşmaya başlayın demiştir. Günümüzde Tanrı kutsal kitabı dünyada bilinen ve konuşulan dillerin hemen hemen tümüne çevrilmesini sağlamıştır. Bence bu en büyük diller hareketidir. Paulus'un bir keresinde göğün 3. katına alındığını biliyoruz. Orada dille anlatılamaz sözler işittiğini söylemişti. Bunların bilinmeyen sözler mi yoksa bilinmeyen diller mi olduğunu bilmiyorum. Bunlar insanın söylemesi yasak olan sözlerdi. Diller, vecit hali doğuran, insanı kendinden geçiren gizemli bir dil değildir. Karma karışık bir rapsodi değildir. Diller yabancı dillerdi. Konuşulan dillerdi. Pentekost gününde haberciler, elçiler yabancı dillerde yani başka çeşitli dillerde konuşmuşlardı ve herkes aşağı yukarı 14-15 yöreden gelen insanlar kendi dilinde Rabbin sözünü, müjdeyi duymuştu. 14. bölümün sevgi bölümünün bir uzantısı olduğuna dikkat edin. Paulus ne diyor? Sevginin ardınca koşun ve ruhsal armağanları özellikle de peygamberlik yeteneğini gayretle isteyin. Bilmediği dilde konuşan insanlara değil Tanrı ile konuşur, kimse onu anlamaz. O ruhuyla sırlar söyler diyor 1. Korintoslar 14 ayet 2'de. Bilmediği sözcüğünü bazı kutsal kitap çevirileri italik olarak verir ki bu da sözcüğün özgün Yunancasında yer almadığını gösterir. Aslında şöyle olmalıdır. Dilde konuşan insanlarla değil Tanrı'yla konuşur. Kimse onu anlamaz. O ruhuyla sırlar söyler. Onu kimse anlayamayacağı için bir gruptayken orada bu dilleri çevirebilecek biri yoksa bilinmeyen bir dilde konuşmamalıdır. Bu bölümde Pavlos'un vurguladığı üç armağan olduğunu görüyoruz. Peygamberlik, iki, diller ve dillerin çevrilmesi. Kutsal kitapta bu üç bölümden başka dillerden sadece iki yerde söz edildiğine hiç dikkat ettiniz mi? Markos 16-17, Elçilerin İşleri 10. bölüm ve 19. bölümde dillerden söz edilir. Kornelius ve Ef halkı dillerde konuştular. Pavlos kendilerine müjdeyi bildirdikten sonra Yahya'nın öğrencileri dillerde konuştular. Öyleyse dillerin lütuf çağı, inayet çağı verilirken kullanıldığını görüyoruz. Diller her kullanıldığında bu bağlamda kullanılmışlardı. Müjdenin İsrail ulusuna bildirdiği Pentekost gününde dillerde konuşulmuştu. Müjde Yahudi olmayanlara açıldığında, dikkat edin, Yahudi olmayanlara Tanrı sözü açıldığında Kornelius'un evinde dillerde konuşulmuştu. Müjdenin dünyanın uçlarına doğru hareket ettiğinde Efes'te dillerde konuşulmuştu. Burada dillerin kullanıldığı üç durumu görüyoruz. Bilmediği dille konuşan insanlara değil Tanrı ile konuşur. Kimse onu anlamaz. O ruhuyla sırlar söyler. Yani kendisi de anlamaz. Tabii ki bu bilinmeyen diller değil. O dönemlerde, o yörelerde konuşulan dil ve lehçelerdi. Bunu bilmemiz çok çok önemlidir. Bu nedenle bunu vurguluyorum sürekli olarak. Bakın dostum. 13. bölümde imanlıların sevginin ardından koşmaları ve her şeyi, hizmeti sevgi adına yapmaları gerektiğini gördük. Yani Pavlos kalıcı ve hizmet edici armağanları istememizi söylüyor. Nedir bu kalıcı armağan? Peygamberlik. Tabii peygamberlik Tanrı sözünü doğru şekilde okuyup anlamak ve bildirmek, onu aktarmak, onu öğretmek demektir. Bu armağanın dillerden daha yararlı olduğunu söylüyor Pavlos. İkinci ayette eğer bir kimse toplulukta dillerle konuşuyor ve bu çevrilmiyorsa o zaman bunun topluluğa bir yararının olmadığını söylüyor Pavlos. Eğer bir dil anlaşılmazsa onun bir yararı yoktur. Ki bu dil olayı da zaten ilk imanlılar, o elçiler dönemine özgüdür. Bakın dostlar, bugün dillerle konuşma sadece bir telkin yoluyla yapılan bir eylemdir. Bakın bunu size Amerika'da yapılan bir araştırmayla açıklayayım. 10 dil uzmanı dillerle konuştuklarını iddia eden 10 çeşitli kiliselere giderler ve 10 kilisede konuşulan dilleri ayrı ayrı kasetlere alırlar. Konuşulanları incelerler ve bu söylenen sözlerin kesinlikle hiçbir dil kuralına uymadıklarını görürler. Yani dillerle konuştuklarını söyleyenlerin söyledikleri sadece birkaç şeyin tekrarlanmasıdır ve hiçbir dil kuralına uymamaktadır. Sonra işi daha sağlama bağlamak için o 10 kiliseden dilleri çeviren 10 kişi alıyorlar. Ve her 10 kişiye de konuşulan bu 10 dili çevirmeler istiyorlar ve onların çevirdiklerini de kaydediyorlar. 10 kişinin her biri teker teker 10 çeviriyi yapıyor. Bu 10 çevirinin 10 kez yapılması 100 çeviri demektir. Bu 10 kişinin söyledikleri birbirlerini asla tutmadıklarını görürler. Yani diyelim ki Alex'in dillerle konuştuğunu 10 kişi çeviriyor. Bu 10 kişinin çevirdikleri, söyledikleri asla birbirlerini tutmadı. Bırakın birbirlerine yakın olması, biri dağdan söz ederken biri bağdan söz eder. Bu her 10 dille konuşulan dil içinde aynıydı. Önce bilinmeyen dillerle konuşanların kesinlikle herhangi bir dil ile yakından uzaktan bir ilişkisinin olmadığı uzmanlarca anlaşıldı. Daha da önemlisi söylenenlerin, açıklananların birbirlerini asla tutmadığı görüldü. Şimdi siz söyleyin, burada yalan atan kutsal ruh mu yoksa bu dillerle konuştuklarını söyleyenler mi? Soruna hangi açıdan yaklaşırsak yaklaşalım. Bilinmeyen dillerle konuşma çabası imanlılar topluluğunda tartışmalı, çekişmeli, çelişkili özellik taşıyan bir sorun olmuştur. Ta Korintos Kilisesi'nden bugüne kadar. Bu nedenle tüm ruhsal bağışlar içerisinde sürekli tartışmaya yol açan uygulamadır bu diller. Günümüzde de böylesine bir kargaşalık yaratıyorsa bunu Tanrı'dan mı yoksa karıştırıcıdan mı geldiğini de düşünmemiz gerekir. Üçüncü ayette peygamberlikte bulunansa insanların ruhça gelişmesi, cesaret ve teselli bulması için insanlara seslenir diyor. Paulus ne diyor üçüncü ayette? Peygamberlik edenler, yani Tanrı'nın sözünü verenler, Tanrı'nın sözlerini öğretenler, bu sözü evet başkalarına aktaranlar, insanları geliştirir, onları cesaretlendirir ve onları teselli ederler. Neden? Çünkü Tanrı sözünü öğreten, söyleyen insanların anladığı dilde konuşuyor da ondan. İşte önemli olan faktör buradadır. Evet, Pavlos peygamberlik armağanını vurguluyor. Kendilerine büyük zevk veren dillere girmek yerine insanları ruhça geliştiren, onlara teselli ve cesaret veren Tanrı sözünü bildirmelerini söylüyor. Bilmediği dille konuşan kendi kendini geliştirir ama peygamberlikte bulunan inanlılar topluluğunu geliştirir diyor 4. ayette. Şimdi bilinmeyen bir dil konuşanın kendisine bir yararı olur demesine karşın bu bölümde yani 1. Korintoslar 19. bölümde vurgu imanlılar topluluğudur ve bu bölümde 9 kere bu imanlılar topluluğu geçer. 4. ayet, 5. 12, 19, 23, 28, 33, 34 ve 35. ayetlerde. Bu da Pavlos'un neyin önemli ve yararlı ve gerekli olduğunu böylece önümüze koyar. Birey tarafından kullanılan diller bencilce bir armağandır ama peygamberlik ya da öğretme, Tanrı sözünü öğretme imanlılar topluluğunun gelişmesi içindir. Evet şimdi gelin bu diller konusuna biraz Tanrı bilimsel açıdan daha ayrıntılı olarak bakalım. Eski antlaşmada armağanla ilgili olarak yaklaşık 12 ayrı İbranice söz kullanılır. Sunular, adaklar ve başka armağanlar insandan Tanrı'ya doğrultulur. 12 kuşaktan Levililer de Tanrı'ya bir armağandı. Sağlık, yiyecek, varlık, bolluk Tanrı'nın verdiği armağanlardı. Yeni antlaşmaya baktığımızda ayrı bir durumla karşılaşıyoruz. Armağanla ilgili olarak yaklaşık 9 ayrı Yunanca söz kullanılmaktadır. İlk söz anathema ve dohoron sözüdür. Bu insanın Tanrı'ya sunduğu adaklar, armağanları anlatır. İki kelime dohoron ve dohoma insanın insana verdiği armağanları anlatır. Efesoslar 4:8'de Mesih'in verdiği armağanla ilgili olarak kullanılır. Dohareo sözü 11 kez geçer ki bu tanrısal armağanlardan söz eder. Örneğin Yuhanna 4:10, Habercilerin İşleri 2:38, 8:20, 10:45, 11:17, Romalılar 5:15-17, 2. Korintoslar 9:15, Efesoslar 3:7-4:7 ve İbraniler 6:4. Bu armağanların başında kurtuluş ve kutsal ruh gelir. Mesih'e iman edenler kurtulur ve kutsal ruha sahip olur. Dohisis sözü yalnız iki kere geçer İncil'de. Biri insandan, öbürü Tanrı'dan gelen armağandır. Harisma sözü Tanrı'nın insana verdiği ruhsal bağışlarla, ruhsal armağanlarla ilgilidir. En başta geleni ise Tanrı'nın insanı bağışlayarak, onu affederek ona verdiği sonsuz yaşamla ilgilidir. Bağışlar veren Tanrı'dır. Evet, armağanları veren Tanrı'dır. Oğuldur ve Kutsal Ruh'tur. Her Mesih imanlısının en azından bir ruhsal bağışı vardır. Ama bazı ruhsal bağışlar yalnız ilk dönem habercilere, elçilere özgü bağışlardır. Bunu asla aklımızdan çıkarmamalıyız. Ayrıca günümüzde de çoğul kullanımıyla harizmata arasında peygamberlik ve habercilik armağanı herkese değil, bazı imanlılara verilen bir armağandır. Peygamberlik Tanrı sözünü veren ve öğreten kimsedir, öğretmendir. Habercilik de Tanrı sözünü yayan ve başka ülkelere giden ya da Rabbin sözünü müjdeleyen kimselerdir. Dohorima, yalnız iki kez kullanılan bu söz tanrısal armağanı anlatır. Merismos sözü yalnız bir kez geçer ve Tanrı'nın kutsal ruh armağanlarını dağıtmasına değinir. Sonra haris sözü geliyor ki bu cömertçe, kayrasal özellikle verilen gönüllü armağanı bildirir. Bu haris sözü yeni antlaşmada sadece bir kere geçer. 2. Korintoslar 8. bölüm 4. ayette. Bir de içimizden her birine Mesih'in armağan ölçüsü uyarınca kayra verilmiştir diye yazılıdır. Efesoslar 4. bölüm 7. ayette. Bununla Mesih'in kayra niteliğinde verdiği tekil bir armağana değinilmektedir ki öz armağan olan kutsal ruhtur. Kutsal ruh her imanlıya ayrı ayrı ruhsal bağışlar verir. Ama her şeyden önce ruhtan doğan her imanlıya İsa Mesih yeniden doğuşta kutsal ruhunu verir. Bu ne anlama geliyor? Her imanlıda kutsal ruhun olduğu anlamına geliyor. Evet, her iman edende kim olursa olsun, uzun imanlı, kısa imanlı, yani iman hayatı uzun olsun ya da kısa olsun, yeni imanlı olsun, imanı fazla ya da az olsun, İsa Mesih'e iman eden bir kimse kutsal ruhu alır. Romalılar 8:9'da Pavlos, Mesih'in ruhunu taşımayan kişi onun değildir diyor. Mesih imanlısı kutsal ruhun kendisinde konut kurduğunu bilerek kendisini tümden kutsal ruhun yönetmesine bırakmalıdır. Yeni antlaşmada harisma sözü 17 kere geçer. Günümüzde çok kullanılan bu söz Tanrı'nın kutsal ruhtan kaynaklanan bağışlarıyla ilgilidir. Geçtiğimiz son 30 yıl kadar önce başlayan harizmatikçiler ya da yeni pentekostçular diye bir ad sık sık duyulmaktaydı o dönemlerde. Bununla kutsal ruhun armağanlarını ve özellikle bilinmeyen diller konuşma armağanını ön sıraya koyan kişilere ya da gruplara bu isim verildi. Bu çok önemli konuya kutsal kitabın ışığı altında eğilmek gerekir, buna bakmak gerekir. Çünkü harizmata konusunu ve ön sırada imanlının bilinmeyen diller konuşma yeteneğini vurgulayanlar az değildir. Bakın, harizmata sözünün kısaca anlamı ruhsal bağışlar demektir. Kutsal kitabın esinleyicisi olan kutsal ruh, yeni antlaşmada en azından 20 kere harizmataya değiniyor. Ama bunlar düzenlenmiş bir sırayla sunulmuyor. Birçok yerde tekrarlanıyor, üst üste geliyor, birbirini kucaklıyor. Peki, harizmata neler içerir? 1. Peygamberlik. 4 kez geçer. 2. Öğretmek ya da öğretmen. 3 kez geçer. Şifa mevhibeleri ya da hastaları iyileştirme 2 kez geçer. Dillerin cinsi 2 kez, elçilik, habercilik 2 kez, hizmet 2 kere, nasihat, öğüt 1 kere, bağışta bulunma 1 kere, yönetmede bulunma 1 kere, merhamet 1, bilgece konuşma, söz söyleme 1, bilgili konuşma yeteneği 1, iman, kudretli işler, mucizeler yapmak, ruhların temizi, yani ruhları ayırt etme, dillerin tercümesi, yardımlar, ya da başkalarına yardım edenler, yönetme yeteneği olanlar, İncil vaizi ya da yayıcısı, çoban ve önder olanlar. Tabii ki daha söze edilmeyen birçok armağan vardır Kutsal Ruh'un. Örneğin bunlardan biri Filipililer 1.29'da görülür. Şöyle der: çünkü sadece Mesih'e iman etmek değil ama onun için işkence, acı, sıkıntı çekmek de Mesih yararına bir bağış olarak, bir armağan olarak size verilmiştir. Mesih için işkence çekmenin de tanrısal bir bağış olabileceği kimin aklına gelir? Bir iki bağış üstünde durmanın saplantısından kurtulup yüceden sağlanan çeşitli bağışların kapsadığı geniş alanı kavramak hem imanlıların hem de imanlılar topluluğunun yararına olur. Tanrı'nın en üstün bağışı günahlı insanı inayetle kurtarmasıdır. Onun bağışlarının toplamı bu temel bağışa dayanır. İlginç olan, Mesih'in armağanlarını alanlar onun imanlılar topluluğuna birer armağanıdır. İmanlıların Mesih tarafından verilen armağanlarla donatılmasındaki amaç nedir? Bunu bir sonraki yayınımızda açıklayacağım.